Ayrım 21, sayfa 322, 36. kısım. Zengin bir ipek tüccarı olan Foster'ın tersanenin kuzeydoğusunda bulunan Pembroke sokağında büyük bir malikanesi vardı. Hunter malikanenin dışındaki mutfak binasını geçerek arka servis kapısından içeriye süzüldü ve ikinci kattaki büyük yatak odasına çıktı. Foster'ı eşiyle birlikte yatakta uyur halde buldu. Hunter adamın burnuna silah dayayarak onu uyandırdı. 50'li yaşlarında tombalak bir adam olan Foster homurdandı, burnunu çekti ve yan döndü. Hunter tabancasının namlusunu adamın burun deliklerinden birine soktu. Foster gözlerini açtı. Tek bir kelime bile söylemeden yatakta doğrularak oturur konuma geçti.
"Rahattır," diye homurdandı karısı uykusunun arasında. "Çak kıpırdıyorsun."
Hunter ve Foster birbirlerine dik dik bakıyorlardı. Foster bir burnuna sokulmuş olan tabancaya, bir Hunter'a bakıp duruyordu. Sonunda Foster parmağıyla "bir dakika" diye işaret etti ve usulca yataktan çıktı. Karısı hala uyanmamıştı. Üzerinde gece kıyafeti bulunan Foster sessizce odanın öteki ucunda bulunan bir sandığa kadar yürüdü.
"Sana yüklü bir bedel öderim," diye fısıldadı. "Bak burada."
Sandıktaki gizli bir bölmeyi açtı ve ağır bir altın kesesi çıkardı.
"Bunun geldiği yerde daha çok var. Sana ne kadar istersen öderim."
Hunter bir cevap vermedi. Foster titreyerek altın kesesini Hunter'a uzattı.
"Lütfen," diye fısıldadı. "Lütfen, lütfen."
Yere diz çöktü.
"Lütfen Hunter, sana yalvarıyorum, lütfen."
Hunter adamın suratına nişan aldı ve vurdu. Foster'ın vücudu arkaya doğru savruldu ve ayakları havaya kalkarak tekrar yere düştü. Az ötedeki yatakta adamın karısı dönerek homurdandı ama yine uyanmadı. Hunter altın kesesini alarak geldiği gibi sessizce malikaneyi terk etti. Poor Man, isminin anlamının tam aksine zengin bir tüccardı. Gümüş ve kalay alışımı, kapkaçak ticareti yapıyordu. Evi Hay sokağındaydı. Hunter onu mutfak masasında sızmış halde buldu. Adamın önünde yarı boş bir şarap şişesi duruyordu. Hunter orada bulduğu bir mutfak bıçağını alarak Poor Man'ın her iki bileğini de kesti. Poor Man güçlükle ayılmaya çalıştı. Gözlerini açabildiğinde önce Hunter'ı, sonra da masaya akmış olan kanlarını gördü. Kollarını havaya kaldırdı ama hiçbir şekilde ellerini hareket ettiremiyordu. Tendonları kesildiği için elleri bileklerinden cansız bir şekilde aşağıya sarkıyordu. Ve çok kan kaybeden parmakları gri beyaz bir renge bürünmüştü bile. Kollarını tekrar masaya uzattı. Masayı kaplamış olan kan gölünden gözlerini alamıyordu. Kanı masadaki çatlaklardan sızarak yere damlıyordu. Poor Man tekrar Hunter'a baktı. Hem meraklı hem de şaşkın bir surat ifadesi vardı.
"Yaptıklarımın bedelini sana öderdim," dedi Poor Man boğuk bir ses tonuyla. "Benden her ne istiyorsan, her ne istiyorsan."
Tüccar Poor Man sallanarak ayağa kalktı. Dengesini sağlayamıyordu. Kollarını dirseklerden bükük şekilde önünde tutuyordu. Sessiz odada yere damlamakta olan kanın şıpırtısı şaşırtıcı derecede yüksek çıkıyordu.
"Ne istiyorsan," diyerek yeni bir cümle kurmaya çalıştı Poor Man.
Sözünü yine bitiremeden geriye doğru sallandı ve zemine dümdüz bir şekilde yığılıp kaldı.
"Ya, ya, aynen o dediğinden," dedi Hunter giderek alçalan bir ses tonuyla.
Can vermesini beklemeden arkasını döndü ve Poor Man'ın evini terk etti. Gecenin kararttığı Port Royal sokaklarında sessizce ilerlemeye başladı. Hunter tesadüf eseri Port Royal sokaklarında Taman Dodson'a rastladı. Sarhoş halde şarkı mırıldanmakta olan Taman Dodson yanında iki hayat kadınıyla birlikte sendeleyerek yürüyordu. Hunter onu Hay sokağının sonunda görür görmez Queen sokağından aşağıya doğru indi, sonra Howell yolundan batıya dönerek köşeden Dodson'un tam önüne çıktı.
"Kim var orada?" diye sordu Dodson yüksek bir ses tonuyla. "Sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyor musun? Derhal buradan git, yoksa seni Marshall C'ye tıkarım."
Karanlığın içinden "ben de oradan yeni çıktım zaten," diye karşılık verdi Hunter.
"Ha?"
dedi Dodson başını duyduğu sesten tarafa doğru eğerek.
"Bu nasıl bir cevaptır? Seni şimdi tutuklatayım da."
Hayat kadınları Hunter diye çığlık attı ve oradan hızlıca kaçıştılar. Kadınların sağladığı destekten yoksun kalan Dodson dengesini kaybederek çamura düştü.
''Lanet olsun size güvenilmez kaltaklar!'' diye kükredi Dodson ve güçlükle ayağa kalkmaya çalıştı.
''Üniformamın haline bak! Hepinize lanet olsun!''
Üstü başı at dışkısı ve çamura bulanmıştı. Alkolden bulanmış zihni kadınların söylediği ismi idrak ettiğinde Dodson dizleri üzerinde doğrulmuştu.
''Hunter?'' diye sordu yumuşak bir ses tonuyla. ''Hunter sen misin?''
Karanlıkta gölge gibi belli belirsiz görünen Hunter başını salladı.
''Öyleyse korsanlık ve eşkıyalıktan seni tekrar tutuklamalıyım.'' dedi Dodson.
Fakat henüz ayağa kalkmadan Hunter onun karnına güçlü bir tekme attı. Aldığı darbenin kuvvetiyle teğmen geriye savrularak yere yapıştı.
''Ah!'' dedi Dodson. ''Canımı yaktın lanet olası!''
Bunlar Dodson'ın son sözleri oldu. Hunter askeri boynundan kavrayarak yüzünü sokaktaki çamura ve pisliğe daldırdı. Artan bir kuvvetle debelenen bedene tüm gücüyle baskı uyguluyordu. Güçlü kasılmalar ve titremelerin ardından adamın bedeni hareketsizleşti. Hunter bu boğuşmadan nefes nefese kalmıştı ve soluklanmak için geriye bir adım attı. Karanlık ve ıssız kasabaya bir göz attı. 10 askerden oluşan bir milis devriyesi yaklaşmaktaydı. Askerler geçene dek Hunter tekrar karanlığa sığındı. İki hayat kadının yanına geldi. Korkusuzca "Sen Hunter mısın?" diye sordu bir tanesi. Başını salladı. "Tanrı seni kutsasın," dedi kadın. "Beni bir gün görmeye gelirsen söz, seni bedava memnun edeceğim." Bunu bir kahkaha takip etti. Hayat kadınları kıkırdayarak gecenin karanlığında kayboldular. Hunter Black Boar adındaki handa dikiliyordu. İçeride belki 50 kişi vardı ama onun tek görebildiği James Phipps'ti. Yakışıklı ve şık giyimli Phipps başka gemicilerle birlikte içiyordu. Hunter'ı görür görmez Phipps'in masasındakiler hızla oradan uzaklaştılar. Dehşete kapıldıkları suratlarından açıkça anlaşılıyordu. Buna karşın Phipps içten davranmaya çalıştı.
"Hunter," dedi yüzüne yayılan geniş bir gülümsemeyle. "Gözlerime inanamıyorum. Demek hepimizin yapacağını düşündüğümüz şeyi yaptın. Herkese benden içki, yeniden özgürlüğüne kavuşmanı kutlamalıyız."
Blackboard'da derin bir sessizlik olmuştu. Kimse konuşmuyor ve kımıldamıyordu.
"Haydi ama," dedi Phipps yüksek sesle. "Kaptan Hunter'ın şerefine birer içki ısmarlıyorum. İçkileri tazeleyin."
Hunter Phipps'in masasına doğru yaklaştı. İçeride duyulan tek ses hanın toprak zemininde attığı yumuşak adımların sesiydi. Phipps tedirgin bir şekilde Hunter'ın gözlerine baktı.
"Charles," dedi. "Charles, bu ciddi ifade sana hiç yakışmıyor. Şimdi artık kutlama zamanı."
"Öyle mi?"
"Charles dostum," dedi Phipps. "Eminim ki sana karşı kötü niyetli olmadığımı biliyorsun. O mahkemede yer almaya zorlandım. Her şey Hacklett ve Scott'un bir tezgahıydı yemin ederim. Bana başka bir seçenek bırakmadılar. Bir hafta içerisinde yola çıkması gereken bir gemim var Charles ve mahkemede bulunmazsam bana yola çıkma izni vermeyeceklerini söylediler. Hem kaçabileceğini de çok iyi biliyordum. Daha bir saat önce Timothy Flint'e bu umudumdan söz ettim."
"Timothy, doğruyu söyle. Sana Hunter'ın kaçıp serbest kalacağını söyledim mi söylemedim mi?"
Hunter tabancasını çekti ve Phipps'e doğrulttu.
"Hadi ama Charles," dedi Phipps, "mantıklı ol, yalvarırım. Bir adam her zaman mantıklı olmalıdır. Eğer böyle olacağını bilseydim seni mahkum etmelerine izin verir miydim? Buna gerçeklere inanıyor musun? Böyle bir şey olabilir mi?"
Hunter tek kelime etmedi. Tabancanın horozunu geri çekti. Sessiz olan hanın içerisinde tek bir metalik çıt sesi duyuldu.
"Charles," dedi Phipps, "seni tekrar görmek kalbimi ısıttı. Haydi gel benimle bir içki iç ve tüm bu olanları unutalım."
Hunter onu göğsünün tam ortasından vurdu. Kemik parçaları havada uçuşup adamın göğsünden kanlar fışkırdığı sırada herkes çömelmişti. Phipps havaya kaldırmış olduğu kadehi elinden düşürdü ve kadeh masaya çarparak yere yuvarlandı. Phipps gözleriyle kadehi takip etti. Eliyle tekrar kadehe doğru uzandı ve hırıltılı bir sesle
"Sadece bir içki Charles," dedi.
Ardından masaya yığıldı ve kanları kaba ahşaptan masayı kapladı. Hunter arkasını döndü ve handan çıktı. Dışarıya çıktığında St. Anne Kilisesi'nin çanlarını duydu. Aralıksız bir şekilde çalıyorlardı. Bu genellikle kasabanın saldırıya uğradığını ya da çok acil bir durum olduğunu belirtirdi. Ama o gün Hunter çanların ne anlama geldiğini iyi biliyordu. Marshall Sea'den kaçtığının farkına varılmıştı. Bunu hiç umursamadı. Yargıç Levisham mahkeme binasının arkasındaki karargâhta kalıyordu. Kilise çanlarıyla aniden uyanmış olan yargıç ne olduğunu öğrenmek üzere hizmetkarını dışarıya yolladı. Hizmetkar birkaç dakika sonra geri geldi.
''Ne olmuş?'' diye sordu Levisham. ''Konuşsana be adam!''
Adam başını kaldırdığında Levisham onun hizmetkarı olmadığını gördü. Bu Hunter'dı.
''Bu nasıl mümkün olabilir?'' diye sordu Levisham.
Hunter silahının horozunu çekti.
''Çok da zor olmadı.'' dedi. ''Bana ne istediğini söyle.''
''Söylüyorum işte.'' dedi Hunter ve isteklerini sıraladı. Komutan Scott alkolün de tesiriyle vali konağı kütüphanesindeki koltuklardan bir tanesinde sızmış vaziyette uzanıyordu. Bay Hacklett ve karısı yanından ayrılalı çok olmuştu. Kilise çanlarının sesiyle uyanan Scott hemen neler olduğunu anladı. Bir anda daha önce hiç hissetmediği kadar kuvvetli bir korku hissi onu sardı. Birkaç saniye sonra muhafızlarından bir tanesi kütüphaneye dalarak ona havadisi verdi. Hunter kaçmış, tüm korsanlar ortadan yok olmuştu. Poorman, Foster, Phipps ve Dodson öldürülmüşlerdi.
''Atımı getirin!'' diye emretti Scott ve dağılmış kıyafetlerini toparladı.
Vali konağının ön tarafına çıktı ve etrafı dikkatlice gözleyerek atına atladı. Az sonra vali konağının 100 metre kadar uzağında atından indirilerek parke taşların üzerine fırlatıldı. Valinin uşağı Richards yönetiminde ve Hunter serserisinin kontrolündeki bir grup eşkıya tarafından prangaya vuruldu ve hapsedilmek üzere Marshall Sea'ye götürüldü. Bu cüretkar soysuzların söylediğine göre orada yargılanmayı bekleyecekti. Hacklett da kilise çanlarıyla birlikte uyandı ve o da çalış sebeplerini hemen tahmin etti. Yanında bütün gece gözünü kırpmadan uzanmış ve sarhoş horlama sesi eşliğinde tavanı seyretmiş olan karısına hiç aldırış etmeden Bay Hacklett yataktan fırladı. Kadın ağrı çekiyordu ve ağır bir şekilde aşağılanmıştı. Hacklett odasının kapısına kadar gitti ve Richards'ı çağırdı.
''Neler dönüyor?''
''Hunter kaçtı.'' dedi Richards ifadesiz bir ses tonuyla.
''Dodson, Poorman ve Phipps de öldürüldü. Belki başkaları da öldürülmüş olabilir.'' ''Ve hala yakalanamadı mı?''
''Bilmiyorum.'' dedi Richards. Cümlesini kasıtlı bir şekilde ekselansları demeden bitirmişti.
''Yüce Tanrım.'' dedi Hacklett. ''Kapıları sürgüleyin, muhafızları çağırın, Komutan Scott'a haber verin.''
Komutan Scott birkaç dakika önce ayrıldı.
''Ayrıldı mı? Yüce Tanrım.'' dedi Hacklett ve odanın kapısını çarpıp kilitledi. Tekrar yatağına döndü. ''Yüce Tanrım.'' dedi. ''Yüce Tanrım, bu korsan hepimizi öldürecek.''
''Hepimizi değil.'' dedi karısı ona bir silah doğrultarak. Kocası her zaman yatağın yanında bir çift dolu silah bulundururdu. Artık kadının her iki elinde de bir silah vardı ve Bay Hacklett'a doğrultulmuşlardı.
''Emily.'' dedi Hacklett. ''Aptalca oyunlar oynamanın zamanı değil. Saçmalıklarınla uğraşamayız. Adam azılı bir katil.''
''Daha fazla yaklaşma.'' dedi kadın.
''Tereddüt etti. Şaka yapıyorsun.''
''Hayır, yapmıyorum.''
Hacklett bir karısına bir de elindeki silahlara baktı. Silahlar konusunda uzman değildi ama bildiği kadarıyla tabancayla hedefi tutturmak hiç de kolay bir iş değildi. Korkudan çok öfke duyuyordu.
''Emily, lanet olası bir aptal gibi davranıyorsun.''
''Kımıldama.'' diye uyardı ona kadın.
''Emily, basit bir fahişe olabilirsin ama asla bir katil değilsin. Seni...''
Kadın tabancalardan birini ateşledi. Oda dumanla doldu. Bay Hacklett dehşete kapılarak ağlamaya başladı ve her ikisinin de atışın isabetli olmadığını anlamaları belirli bir zaman aldı. Vurulmadığını anlayan Bay Hacklett gülmeye başladı.
''Gördüğün üzere bu iş sandığın kadar kolay değil. Şimdi ver o tabancayı bana Emily.''
Bay Hacklett tabancayı almak için iyice yakına geldiği sırada Emily Hacklett ikinci silahı ateşleyerek onu kasığından vurdu. Bu öldürücü bir yara olmamıştı. Hacklett ayakta kaldı ve kadına doğru bir adım daha yaklaştı. Ona neredeyse dokunabilecek kadar yaklaşmıştı.
''Senden hep nefret ettim.'' dedi sakin bir tavırla. ''Seni tanıdığım ilk günden beri. Hatırlıyor musun? Sana iyi günler hanımefendi dedim ve sen de bana. Öksürdükten sonra sesi kesildi ve yere yığılıp acıyla kıvrandı. Belinden kanlar süzülüyordu.
Bana dedin ki, of o kara gözlerine lanet olsun kadın, canım yanıyor. Bana dedin ki.
Elleriyle kasığına bastırarak gözleri sımsıkı kapalı halde ve suratını acıdan buruşturarak yerde kıvranıyordu. Bir yandan da inliyordu.
Ah! Ah! Ah!
Kadın yatakta doğrularak tabancayı elinden bıraktı. Yatağa değdiğinde o kadar sıcaktı ki. Silahın namlusu çarşafta yuvarlak bir yanık izi oluşturmuştu. Silahı hemen yere fırlattı ve tekrar kocasına baktı. Adam hala ileri geri sallanarak inlemeye devam ediyordu. Bay Hacklett güçlükle durdu, ona doğru baktı ve dişlerini sıkarak konuştu.
''Bitir şu işi!'' diye fısıldadı.
Bayan Hacklett hayır anlamında başını salladı. Silahlar boşalmıştı. Barut ve mermi bulabilse bile silahı yeniden dolduramazdı.
''Bitir şu işi!'' diye tekrarladı adam.
Aklından düzinelerce çelişkili düşünce geçiyordu. Kocasının ölmesinin zaman alacağını fark edince başucu masasına kadar giderek bir kadeh şarap doldurdu ve kocasına götürdü. Başını hafifçe kaldırarak şarabı içmesine yardım etti. Biraz içti ama öfkesine hakim olamadı ve kanlı eliyle karısını itti. Adamın kuvveti şaşırtıcıydı. Kadın geriye doğru düştü ve gece elbisesinde kanlı bir el izi kaldı.
''Seni lanet olasıca kraliyet fahişesi!'' diye fısıldadı ve tekrar sallanarak kıvranmaya başladı.
Adam sanki acısına teslim olmuş ve kadının oradaki varlığını tamamen unutmuştu. Bayan Hacklett ayağa kalktı, kendine bir kadeh şarap doldurdu ve bir yudum içerek kocasını izlemeyi sürdürdü. Aradan yarım saat kadar bir süre geçtikten sonra Hunter odaya girdiğinde kadın hala aynı yerde duruyordu. Bay Hacklett da hala hayattaydı ama yüzü iyice solgunlaşmıştı ve refleks şeklinde birkaç kasılmanın dışında hareket etmiyordu. Bir kan gölünün tam ortasında yatıyordu. Hunter tabancasını doğrulttu ve Hacklett'a doğru ilerledi.
''Hayır!'' dedi kadın.
Hunter önce tereddüt etti ve sonra geri çekildi.
''Nezaketiniz için teşekkür ederim!'' dedi Bayan Hacklett.
37. Kısım. Charles Hunter ve mürettebatına yönelik hırsızlık ve korsanlık suçlamaları 23 Ekim 1665 tarihinde Yargıç Lewisham tarafından düşürüldü. Bu karar görevine geri getirilmiş olan Jamaika valisi Sir James Almut'un da katıldığı özel bir oturumda alındı. Aynı oturumda Fort Charles Garnizon Komutanlığı'nı yürüten Komutan Edwin Scott vatan hainliğinden suçlu bulundu ve ertesi gün asılarak idam edilmesi kararlaştırıldı. Kendi el yazısıyla suçunu itiraf etmesi karşılığında kendisine ceza indirimi teklif edildi. Yazılı itirafının alınmasından sonra Komutan Scott kimliği belirsiz bir subay tarafından vurularak öldürüldü. Cinayeti işleyen subay asla yakalanamadı. Artık kasabadaki tüm halkın şerefine kadeh kaldırdı adam haline gelen Hunter için tek bir sorun kalmıştı. Andre Sanson. Fransız denizci ortalıktan kaybolmuştu ve iç kesimlerdeki dağlık bölgeye kaçtığı söyleniyordu. Hunter kendisine Sanson'la ilgili doğru bilgi veren kişilere para vereceğini duyurdu ve akşam olmadan şaşırtıcı bir bilgiye ulaştı. Hunter Blackboard'a gelebilecek haberleri bekliyordu. Çok geçmeden yaşlıca bir hayat kadın kendisini görmeye geldi. Hunter kadını tanıyordu. Kasabadaki genel evlerden birini işleten Simmons adındaki bir kadındı bu. Kadın gergin bir şekilde Hunter'a yaklaştı.
''Anlat bakalım kadın'' dedi Hunter ve kadının tedirginliğini hafifletmek için bir kadeh şeytan öldüren istedi.
''Peki efendim'' dedi kadın içkisinden bir yudum alırken. ''Bundan yaklaşık bir hafta kadar önce Port Royal limanına Carter isimli bir adam geldi. Çaresiz bir hastalığa yakalanmıştı.''
''Bu bahsettiğiniz kişi John Carter isimli bir denizci mi?''
''Ta kendisi.''
''Devam et'' dedi Hunter.
''Bir İngiliz gemisinin onu St. Kitts'ten alıp getirdiğini anlattı. Anlattıklarına göre posta gemisindekiler ıssız bir mercan adasında bir ateş görmüşler ve adaya durumu incelemek üzere gitmişler. O adada mahsur kalmış olan bu Carter isimli denizciyi öyle bulmuşlar ve onu kurtarıp buraya getirmişler.''
''Bu bahsettiğin adam nerede şimdi?''
''Ah, o çoktan buralardan kaçtı efendim. Sanson isimli Fransız denizciyle karşılaşmaktan çok korkuyordu. Muhtemelen şimdi tepelere kaçmıştır. Yine de hikayesinin en önemli kısımlarını anlattı.
Peki neymiş bu hikaye diye sordu Hunter. Sonrasında kadın hızlıca duyduklarını özetledi. Carter hazinenin bir kısmının bulunduğu ve Sanson'un komutasındaki Cassandra'daymış. Gemileri bir kasırgaya yakalanarak bir adanın yakınlarında parçalanmış ve gemi mürettebatının çoğu bu kazada can vermiş. Sanson diğer adamları toplayarak hazineyi kurtarabilmiş. Daha sonra da Sanson adamları hazineyi adaya gömmelerini emretmiş. Sonra adamlar el birliğiyle Cassandra'nın enkazından bir sandal inşa etmişler. Sonrasında da Carter kadına Sanson'un kurtulan 12 mürettebatı da öldürerek tek başına adadan ayrıldığını anlatmıştı. Ağır yaralanmasına rağmen Carter bir şekilde kurtulmuş ve geri gelerek hikayesini anlatabilmişti. Carter kadına ne adanın adını ne de hazinenin gömüldüğü yeri bildiğini ama Sanson'un madeni bir paranın üzerine hazinenin yerini kazıdığını ve bunu da boynuna astığını söylemişti. Hiç konuşmadan kadının hikayesini dinleyen Hunter kadına bir madeni para vererek mükafatlandırdı. Artık Sanson'u bulmayı her şeyden çok istiyordu. Blackboard'a oturdu ve sabırla ona Sanson'un nerede olduğu ile ilgili bilgi vermeye gelen herkesi tek tek dinledi. En azından bir düzine farklı hikaye duymuştu. Sanson Port Morant'a gitmişti. Sanson Inagua'ya kaçmıştı. Sanson dağlarda saklanıyordu. Nihayet gerçek bir bilgiye ulaştığında şoka uğramıştı. Anders telaşla hana daldı.
Kaptan, Sanson kalyonda.
Ne?
Gerçekten de öyle kaptan. Nöbetçi olarak gemide 6 kişiydik. Sanson 2 adamı öldürdü ve ben dahil kalanları sandala bindirerek sana haber yolladı.
Ne haberi?
Ya onu temize çıkarıp aranızdaki tüm anlaşmazlıkları görmezden geleceksin ya da El Trinidad'ı batıracak hem de demirlediği yerde. Hava kararmadan karar vermeni istedi.
Hunter küfrederek hanın penceresine gitti ve limana doğru baktı. El Trinidad demirlediği yerde duruyordu ama kıyıdan çok uzakta ve derin sularda demirlemişlerdi. Batırıldığı takdirde hazineyi kurtaramayacakları kadar derin bir bölgedeydi.
Lanet olası herif çok kurnaz dedi Anders.
Öyle dedi Hunter.
Bir cevap verecek misin?
Şimdi değil dedi Hunter. Pencereye sırtını döndü. Gemide yalnız mı?
Bunun bir önemi var mı emin değilim ama evet yalnız.
Bir savaşta Sanson tek başına bir düzine adama hatta daha da fazlasına bedeldi. Hazine kalyonu yaklaşık 500 metre derinlikte demirlenmişti ve o bölgede başka hiçbir gemi de yoktu. Denizin ortasında bir başınalığın sağladığı muhteşem bir savunma avantajına sahipti.
Düşünmeliyim dedi Hunter ve tekrar yerine oturdu.
Sakin ve açık denizin ortasına demirlemiş olan bir gemi, etrafı hendekle çevrili bir kale kadar güçlü bir konumda olurdu. Ayrıca Sanson bu kaleyi daha da güvenli yapmanın bir yolunu da bulmuştu. Geminin etrafına yiyecek artıkları ve çöp boşaltarak köpek balıklarını geminin etrafına toplamıştı. Limanda zaten fazlaca köpek balığı vardı ama o anda El Trinidad'a yüzmeye kalkışmak intihar anlamına gelirdi. Zaten gemiye başka bir geminin ya da sandalın görülmeden yaklaşması da oldukça zor olurdu. Bu yüzden gemiye fark edilecekleri ama zararsızmış gibi görünecekleri bir şekilde yanaşmak gerekecekti. Ama üzeri açık bir sandalda gizlenebilecekleri bir yer olmazdı. Hunter kafasını kaşıdı. Bir süre Blackboard'un zeminini arşınlayıp volta attı. Bu şekilde sakinleşemediğini görünce kendini sokağa attı. Sokakta bir su püskürtücüsü gördü. Ağzından rengarenk sular çıkartabilen bir sihirbazdı bu. Sihirbazlık şeytanın işlerini sergilediği gerekçesiyle Massachusetts kolonisi de yasaktı. Ama Hunter bu konuya her zaman ilgi duymuştu. Bir süre sihirbazın çeşitli sıvılar tüketerek ağzından başka renklerde sıvılar çıkartmasını izledi. Sonunda adamla konuşmaya gitti.
Sırlarını öğrenmek istiyorum.
Kral Charles'ın sarayındaki birçok güzel kadın benden birçok kez aynı şeyi istedi ve sizden çok daha cazip tekliflerle geldiler.
Sana dedi Hunter, hayatta kalmayı teklif ediyorum. Dolu tabancasını adamın yüzüne dayamıştı.
Beni zor kullanarak ikna edemezsiniz dedi sihirbaz.
Edebileceğime inanıyorum.
Bu konuşmadan dakikalar sonra Hunter sihirbazın çadırında gösterisinin sırlarını öğreniyordu. "Her şey göründüğü gibi değil," dedi sihirbaz. "Bana göster," dedi Hunter. Sihirbaz her gösteri öncesinde genç bir ineğin safrası ve pişmiş buğdaydan yapılan bir hap yuttuğunu açıkladı. "Bu hap midemi temizliyor, anlıyor musun?" "Anlıyorum, devam et." "Sonra Brezilya cevizi ve sudan oluşan bir karışımı rengi kızarıncaya dek kaynatıp içiyorum. Bunu da gösteriden önce yapıyorum." "Devam et." "Sonra bardaklarımı beyaz sirkeyle yıkıyorum." "Ya sonra?" "Bazı bardakları da yıkamadan kullanıyorum." "Devam et." Ardından sihirbaz yaptıklarını bir bir anlattı. Önce temiz bir bardaktan su içiyor ve midesindeki kırmızı suyu çıkartarak parlak kırmızı şarap illüzyonunu yaratıyordu. İçi sirkeli bardaklarda midesinden çıkarttığı sıvı koyu kahverengi bira rengine dönüşüyordu. Daha çok su içtikten sonra midesindekileri çıkarttığındaysa genellikle İspanyol şarabı sherry sanılan daha açık kırmızı bir sıvı oluşuyordu. "İşte her şey bundan ibaret," dedi sihirbaz. "Sadece her şey göründüğü gibi değildir ve esas sırrımız da bu. İç çekti, dikkatleri başka yöne çekme sanatı bu." Hunter adama teşekkür ederek ayrıldı ve Anders'ı bulmaya gitti. "Marshall Sea'den kaçmamıza yardımcı olan kadını tanıyor musun?"
"Adı En Sharp."
"Bul onu," dedi Hunter, "ve sandal tayfası olarak da bulabileceğin en iyi 6 adamı ayarla."
"Neden kaptan?"
"Sanson'u ziyaret edeceğiz."